Ayrım 58, Sürü, Frank Schatzing, sayfa 589. Muharebe Bilgi Merkezi. Herkes Crow ve Shankar'ın etrafına toplanmış, mesaja bir göz atabilmek için uğraşıyorlardı. Gördükleri bir spektrogram değil, bir gün önce aldıkları sinyalin görsel uygulamasıydı. "Cevap mı göndermişler?" diye sordu Lee.
"İyi soru," dedi Crow.
"İyi de Scratch nedir?" diye sordu Delaware ile o sırada içeri giren Greyhawk.
"Bir lisan mı?"
"Açıkçası Scratch belki bir lisan olabilir ama kesinlikle bu sinyalde kodlandığı şekliyle değil," dedi Shankar. "Arecibo mesajına benziyor. Demek istediğim, insanlar ikili kodlama sistemi ile konuşmazlar. Düşünecek olursanız aslında uzaya o mesajı biz değil, bilgisayarlarımız gönderdi."
"Verebileceğimiz iyi haber şu," dedi Crow. "Scratch'in yapısını ortaya çıkarmayı başardık. Sanki biri iğneyi plak üzerinde sağa sola çekiştiriyormuş gibi bir ses çıkardığını hatırlarsınız. Eh, bu alçak frekansta bir staccato, kesik ve kuvvetli bir ses dizisi, bütün bir okyanusu aşabilecek özellikte. Alçak frekansta dalgalar inanılmaz mesafeler kat edebilirler ve bu çok hızlı bir staccato. Ses altı ile ilgili problemimiz, 100 Hz'in altındaki sesleri duyabilmek için onları birkaç kat hızlandırmamız gerekmesi. Ama bu durumda staccato'yu da hızlandırmak zorunda kalırız. Bu sinyali anlamanın anahtarı onu yavaşlatmakta yatıyor.
Parçalarını ayrı ayrı tanımlayabilmek için," dedi Shankar, "sinyali esnetmemiz gerekti. Dolayısıyla cızırtı sesini, uzunluğu ve şiddeti değişen bir titreşimler dizisine dönüşene kadar yavaşlattık."
"Yani Morse alfabesi gibi."
"Evet, ona benzer bir fonksiyonu olduğunu sanıyoruz."
"Tanımlamayı nasıl yapıyorsunuz?" diye sordu Lee.
"Spektrogramlarla mı?"
"Evet, ama yeterli değiller. Bir şeyi dinlemek istiyorsak en iyi yöntem onu gerçekten duyabilmektir. Biz de bir akustik iğnesi kullandık. Radar resimlerine detayları arttırmak için eklenen sahte renk uygulamasına benziyor. Her ayrı sesi aldık ve duyabileceğimiz bir frekans ile değiştirdik. Ama orijinalinin uzunluğunu ve şiddetini koruduk. Orijinal sinyal her frekans değişikliği yaptığında kendimizinkini uygun bir şekilde dönüştürdük. Bu şekilde Scratch'in üstesinden geldik."
Crow klavyede bir tuşa bastı. "Aldığımız mesajın duyabileceğimiz versiyonu şöyle." Ses sanki su altında çalan davullar gibi gümbürdüyordu. Birbirinden ayırt edebilmek için neredeyse çok hızlıydı. Ama dikkatle dinlendiğinde şiddette ve uzunlukta değişken bir titreşimler dizisi olduğundan şüphe duyulmuyordu.
"Gerçekten bir koda benziyor," dedi Anavak. "Ama ne anlama geliyor?"
"Bilmiyoruz."
"Ne demek bilmiyoruz?" diye cevapladı Vanderbilt. "Biraz önce çözdüğünüzü söylemediniz mi?"
"Bilmediğimiz," diye sabırla açıklamaya başladı Crow, "dillerinin normal şartlarda konuşulduğunda nasıl işlediği. Geçen yıllarda kaydedilen Scratch sinyallerinin ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Ama konumuz bu değil."
Burun deliklerinden duman boşaldı. "Elimizde daha iyisi var. Teması kurduk. Murray, onlara ilk bölümü göster."
Shankar bir ikona tıkladı. Ekrana sıra sıra rakamlar dizildi. Bu kolonlardan bazıları benzer görünüyordu.
"Onlara ev ödevi gönderdiğimizi biliyorsunuz," dedi Shankar. "Matematik problemleri. Bir zeka testinde olduğu gibi. Ondalık dizileri devam ettirmelerini, bazı logaritmaları çözmelerini, kayıp rakamları bulmalarını falan istedik. Bunları eğlenceli bulup bize cevap yollayacaklarını umuyorduk. Böylece bize bizi duyduklarını, gerçekten var olduklarını, matematikten anladıklarını ve kullanabildiklerini söyleme imkanı bulacaklardı."
Ekrandaki sayı sıralarını işaret etti.
"İşte cevapları. En yüksek notu aldılar. Bütün problemleri doğru çözdüler."
"Tanrım," diye fısıldadı Weaver.
"Bu bize iki şey gösteriyor," dedi Crow. "Birinci olarak Scratch gerçekten bir tür lisan. Yüksek ihtimalle her Scratch büyük oranda karmaşık enformasyon içeriyor. İkincisi ve esas önemli olan nokta, Scratch'i bizim anlayabileceğimiz bir şekle uyarlayabiliyorlar. Bu çok büyük ve önemli bir başarı. En az bizim kadar zeki olduklarını gösteriyor. Sadece mesajlarımızı deşifre etmeyi değil, kendininkileri de kodlamayı beceriyorlar."
Bir süre ekrandaki sayı sütunlarını izlediler. Hayranlıkları korkuyla karışmıştı.
Ama bu tam olarak neyi kanıtlıyor diye sessizliği bozdu Johansson.
Çok açık değil mi diye karşılık verdi Delaware. Aşağıda düşünebilen bir şeyin olduğunu kanıtlıyor.
Tamam ama bir bilgisayar da aynı cevapları veremez miydi?
Bir bilgisayarla konuştuğumuzu düşünmüyorsun değil mi?
Aslında söylediğinde haklı dedi Anavak. Bütün kanıtlanan matematik sorularımızın cevaplandırıldığı, gerçekten çok etkileyici ama bilince sahip bir zekanın varlığını ispat etmiyor.
Peki o zaman cevap gönderen kim olabilir diye sordu Grey Wolf. Uskumrular mı?
Saçmalama, hayır ama bir düşün. Burada gördüklerimiz ustalıkla ilişkilendirilmiş bir semboller serisi. Yüksek bir zekayı bu şekilde kanıtlayamazsın. Bir an için bu kalem bunları ele alalım. Her renk değiştirdiklerinde aslında çok karmaşık bir problemi çözüyorlar ama bunun farkında bile değiller. Bu kalem bunların zeka seviyesini bilmeyen biri onların çok zeki olduğunu sanabilir. Ne de olsa bir gün yaprak yığını, ertesi gün ise bir kaya yüzü renginde olmalarını sağlayan bir program kullanıyor olabilirler. Onlar ile üstün bir kavrama yeteneğini ilişkilendirebilirsin. Çünkü sonuçta çevrelerindeki düzeni okuyabiliyorlar. Üstelik bir de yaratıcı olduklarını düşünürsün. Kendi üzerindeki desen kodunu ayarlayabildiği için.
Öyleyse şu anda neye bakıyoruz diye sordu Delaware, hayal kırıklığına uğramış gibiydi.
Crow gülümsedi. Leon haklı dedi. Birinin sembolleri doğru ayarlaması onları anladığı manasına gelmez. Zekanın ve yaratıcılığın kesin kanıtı bir canlının gerçek dünyadaki bağlantıları anlama ve üzerine fikir üretme yeteneğinde yatar. Bunun için derin bir kavrama gücüne ihtiyaç vardır. En güçlü bilgisayarlar bile göz kararı ile işlem yapamaz. Mantığa karşı hareket edemez. Çevresine anlam yükleyemez. Çevresiyle ilgili deneyimlerinden tecrübe çıkaramaz. Bence Yır da cevaplarını hazırlarken aynı kaygılara sahipti. Durumu gerçekten kavrayabildiklerini sinyallerinde bize anlatabilecek bir şey aramış olmalılar.
Crow ekranı işaret etti. Bunlar iki matematik probleminin çözümleri. Eğer yakından bakarsanız ilk cevabın arka arkaya 11 kez sıralandığını görürsünüz. Sonra 3 kez ikinci cevap, 1 kez ilk cevap, sonra 9 kez ikinci cevap ve bu şekilde sürüp gidiyor. Bir noktada ikinci cevap yaklaşık 30 bin kez tekrarlanıyor. Ama neden? Sonuçların birden fazla tekrarlanması, mesajın aletlerimiz tarafından algılanabilecek uzunluğa ulaşmasını sağlayacaktır.
Bu mantıklı.
Ama neden hepsi bu karmaşa içinde sıralanmış?
İşte şimdi bayan uzaylı devreye giriyor dedi Shankar gizemli bir gülümsemeyle.
Jodie Foster benim gizli kimliğim diye başıyla onayladı Crow. İtiraf etmeliyim ki cevap o filmi düşünürken aklıma geldi. Bu sıralamanın kendisi de bir kod. Eğer nasıl okumanız gerektiğini biliyorsanız karşınıza siyah ve beyaz piksellerden oluşan bir resim çıkıyor. Tıpkı SETI de bizim üzerinde çalıştıklarımız gibi.
''Umarım Hitler'in bir resmi değildir.'' dedi Rubin. Bu sefer herkesi güldürmeyi başarmıştı.
Artık gemideki herkes Jodie Foster'ın oynadığı Contact adlı filmi seyretmişti. Filmde uzaylılar dünyaya mesaj olarak bir resim gönderiyorlar ve resmin pikselleri de bir uzay gemisi inşa etme kılavuzunu içeriyordu. İnsanlık teknolojinin gelişimi boyunca uzaya yayın yapıp durmuştu ve uzaylılar aralarından birini rastgele seçmişti. Aksi gibi bu Hitler'in bir görüntüsüydü.
Hayır dedi Crow, Hitler değil.
Shankar birkaç tuşa bastı. Rakam kolonları kaybolup yerini bir resme bıraktı.
Nedir bu?
Vanderbilt daha iyi görebilmek için öne eğildi.
Tanımadınız mı diye sordu Crow. Fikri olan?
Bir gökdelene benziyor dedi Anavak.
Empire State binası olabilir mi diye önerdi Rubin.
''Yok artık'' dedi Grey Wolf. ''Empire State binasının neye benzediğini nereden bilecekler? Bence bu bir füze.''
''Peki bir füzenin neye benzediğini nasıl biliyorlar?'' diye sordu Delaware.
''Çünkü deniz tabanı terk edilmiş füzelerle kaynıyor. Nükleer füzeler, kimyasal füzeler.''
''Arka plandaki şekiller nedir?'' diye sordu Olivier'a. ''Bulutlar mı?''
''Su olabilir'' dedi Weaver. ''Belki derin denizin bir görüntüsüdür. Bir çeşit kaya oluşumu.''
''Su konusunda haklısın'' dedi Crow.
Johansson sakalını kaşıdı. ''Bir anıta benziyor, belki bir semboldür, dini bir şey.''
''Bu insanca oldu, çok insanca. Crow çok eğleniyor gibi görünüyordu. Bu resme başka bir açıdan da bakabileceğiniz hala aklınıza gelmedi mi? Tekrar incelemeye başladılar. Birden Lee'nin yüz ifadesi değişti. 90 derece döndürebilir misiniz? Shankar'ın parmakları klavye üzerine dans etti ve resim yatay oldu.
Hala ne olduğunu anlamıyorum dedi Vanderbilt. Bir balık mı? Devasa bir hayvan mı?
Lee kendi kendine kıkırdadı. Hayır Jack, o arka plandaki şekiller dalgalar. Bu aşağıdan alınmış bir anlık görüntü. Derinlerden yüzeye doğru bakıyoruz.
Ne? O siyah şey ne peki?
Çok basit. Biziz. O bizim gemimiz.
Herrema, La Palma, Kanarya Adaları. Belki kutlamaya bu kadar erken başlamamak lazımdı. Son 16 saattir emici aralıksız çalışıyor, pembe yaratıkları koca lokmalarla yutuyordu. Çevrelerindeki ani değişim solucanları çok rahatsız etmişe benziyordu. Çoğu sürüklenirken parçalanmıştı. Geri kalanları ise kıvranıp kasılıyor ve ölürken çeneleri seyiriyordu. Boru ilk kıllı solucanları altına girilmiş koca ağlara kusmaya başladığında Frost güverteye koştu. Su ağların arasından akıp gittikten sonra dev kızaklar yığılmış bedenleri Herrema'ya yanaşmış halde bekleyen Şileb'in tanklarına boşaltıyordu. Frost ellerini vıcık vıcık kütlenin içine daldırdı ve kontrol odasına döndü. Elleri sümüksü bir maddeyle kaplıydı ama avuçlarındaki birkaç ölü solucanı zaferle havada sallıyordu.
''En iyi solucan ölü solucandır.'' diye gürledi. ''Duyun sesimi. Yihaa!''
Boğurman dahil hepsi alkışladı. Girdap gibi savrulan tortu dağıldıktan sonra lekeli lav kayaları ekranda belirdi. Birbirinden ayrı kabarcık zincirleri kayaların yüzeyinden yükseliyordu. Aydınlatma iskelesindeki kameralar zoom yaptı ve Boğurman kayalardaki lekelerin gerçekte ne olduğunu seçebildi. ''Bakteri tabakaları.'' dedi. Frost ona döndü. Peki bu ne anlama geliyor? Söylemek zor. Boğurman eklemleriyle çenesini ovdu. Eğer sadece yüzeyi işgal etmişlerse bir tehlike yok. Ama ne kadar bakterinin çökeltinin içine sızdığını bilemiyorum. Şu kirli gri çizgileri görüyor musun? Onlar hidratlar.
En azından hala oradalar.
Sadece görebildiklerimiz orada. Daha önce ne kadar hidrat bulunduğunu ve ne kadarının ayrıştığını bilmiyoruz. Kaçan gaz henüz kritik oranlara ulaşmadı. Kelimelerimi dikkatle seçmem gerekirse şu an için başarısız olmadığımızı söyleyebilirim.
İki negatif bir evet eder dedi Frost keyifle ve ayağa kalktı. Gidip hepimize kahve getireyim.
Gözleri yanmaya başlayana kadar emicinin platoyu temizlemesini izlemeye saatler boyunca devam ettiler. Van Maart en sonunda Frost'u yatmaya gönderdi. O ve Boğurman 3 gündür çok az uyumuşlardı. Frost kalmak için direndi ama gözleri kapanıyordu. Sendeleyerek kabinine gitti. Boğurman Van Maart'ın ile kaldı. Saat 23 idi.
Uyumaya gitmek için sıra sende dedi Hollandalı.
Gidemem. Boğurman gözlerini ovuşturdu. Hidratlar hakkında yeterli bilgiye sahip olan tek kişi benim.
Bizim de yeterli bilgimiz var.
Zaten artık daha fazla sürmez.
Boğurman tükenmişti. Operasyon ekibi şimdiye kadar 3 kez nöbet değiştirmişti. Irwin Suez birkaç saat içinde helikopterle Kiel'den gelecekti. O zamana kadar dayanmalıydı. Esnedi, alçak bir uğultu odayı dolduruyordu. Aydınlatma iskelesi ve emici son saat içinde yavaşça kuzeye yönlendirilmişti. Polar Stern keşif gezisinden alınan ölçümler doğruysa istila sadece bu düzlük ile sınırlıydı. Solucanları tamamen vakumlamak için en azından birkaç gün daha geçmesi gerektiğini biliyordu. Ama içinde umut doğmaya başlamıştı. Sudaki metan miktarı normalin üzerindeydi. Ama endişe etmek için gerçek bir sebep yoktu. Eğer solucanlar ve bakterileri yok etmeyi başarırlarsa, kısmen aşılmış hidratların yeniden denge koşullarına ulaşması mümkündü. Göz kapakları ağırlaşıp kapanırken ekranlara bir bakış attı. Ne gördüğünü kavraması için bir süre geçmesi gerekti. Görüntü değişmişti. ''Aşağıda bir şey parıldıyor.'' dedi. ''Boruyu oradan uzaklaştır.'' Van Maarten gözlerini kıstı. ''Nerede?''
''Monitörlere bak. Suyun içinde bir ışık çakması vardı. Bak işte orada. Bir kere daha parladı.''
Bir anda tamamen ayılmıştı. Yanlış olan bir şeyler vardı. Aydınlatma iskelesinin kameraları da bunu onaylıyordu.
Borunun ağzının etrafındaki tortu bulutu kaybolmuştu. Kabarcıklar ve karanlık topaklar onun çevresinde dönerek yükseliyordu. Emiciyi gösteren ekranlar bir anda karardı. Boru sarsılarak yana savruldu. ''Lanet olsun, neler oluyor?'' Operatörün sesi hoparlörden yükseldi. Boru büyük öbekler halinde bir şeyleri çekiyor. Emicinin dengesi bozuldu, ne yapacağımızı... Boruyu uzaklaştırın diye bağırdı Borman. Yamaçtan uzaklaştırın. Yine aynı şey diye korkuyla düşündü. Zonne'de olanlar gibi. Hidratlarda bir patlama. Aynı yerde çok uzun süre kalmışlardı ve bu noktada plato dengesini yitirmişti. Vakumun yarattığı alçak basın çökeltiyi paramparça etmişti. Hayır, bu bir patlama değildi, çok daha kötüsüydü. Boruyu kabaran tortu bulutunun içinden çıkarmaya çalıştılar. Bulut şişerek genişlemeye devam etti ve bir anda sanki patladı. Bir basınç dalgası aydınlatma iskelesini salladı. Görüntü yukarı aşağı kayıp duruyordu. ''Bu bir yer kayması!'' diye bağırdı operatör. ''Pompayı durdurun!'' Bu orman ayağı fırladı. ''Oradan uzaklaştırın!'' Büyük lav kayalarının taraçanın üzerine yağıp her şeyi parçalamasını seyretti. Tortu ve yıkıntının oluşturduğu sisin içinde boru gözden kaybolmuştu ama hala hareket ediyordu. ''Pompayı kapattık!'' dedi Van Maarten. Gözleri korkudan fal taşı gibi açılmış şekilde yer kaymasını izlemeye devam ettiler. Yukarıdan kaya parçaları yağmaya devam ediyordu. Eğer volkan konisinin neredeyse dik olan kaya duvarındaki kırıklar yayılmaya devam ederse çok daha büyük parçalar kopmaya başlayacaktı. Volkan taşı gözenekliydi. Birkaç dakika içinde küçük bir yer kayması muazzam bir heyelana, önlemeye çalıştıkları olası senaryo ise gerçeğe dönüşebilirdi. ''Kaderimize boyun eğmeliyiz.'' diye düşündü Boğurman. ''Kaçmak için artık çok geç.'' 600 metre yüksekliğindeki su duvarını gözünde canlandırmaya çalıştı. Kayaların çatırtısı durdu. Uzun bir sessizlik oldu. Monitörleri izlerken kimse bir şey söylemedi. Taraçanın üzerinde tortunun yarattığı bulanıklık halojen lambaların ışığını dağıtıyordu. ''Durdu.'' dedi Van Maarten. Sesinde zor fark edilen bir titreme vardı. ''Evet.'' diye başıyla onayladı Boğurman. ''Öyle görünüyor.'' Van Maarten operatörleri aradı. ''İskele fena sarsıldı.'' dedi aydınlatma biriminden sorumlu adam. ''Projektörlerden birini kaybettik ama diğerleri yanmaya devam ediyor.''
''Emici ne durumda?''
''Sıkışmışa benziyor.'' dedi diğer vinçten gelen ses. ''Sistem komutlarımızı işleme koyuyor ama tepki veremiyor.''
''Sanırım borunun ağzı çöküntünün altında kaldı.'' dedi iskelenin operatörü.
''Sence ne kadar bir kaya kütlesi aşağıya düşmüş olabilir?''
''Kalkan bulutun dağılmasını beklememiz lazım.'' dedi Boğurman. ''Ama sadece bir çürük ile paçayı kurtarmış gibiyiz.''
''Peki o zaman bekleyelim.''
Van Maarten mikrofona eğildi. ''Boruyu kurtarmaya çalışmayın. Hepiniz bir kahve molası verebilirsiniz. Kimsenin gereksiz bir kazaya sebep olmasını istemiyorum. Biraz bekleyelim, sonra durumumuzu değerlendireceğiz.''
3 saat sonra tortu hala tam olarak dibe çökmemişti ve görüşü engelliyordu. Ama burunun ağzını zar zor görebiliyorlardı. Frost onlara katılmıştı. Yataktan aniden fırladığı için saçları dört bir yana dağılmıştı.
''Kayaların altında sıkıştı.'' dedi Van Maarten.
Frost kafasını kaşıdı. ''Evet ama kırılmış gibi gözükmüyor.
İticileri çalıştıramıyoruz.
Peki emiciyi oradan nasıl çıkaracağız?''
''Aşağıya bir robot gönderip onunla yıkıntıyı kenara kaydırmayı deneyebiliriz.''
''Tanrı ve bütün melekler aşkına!'' diye sızlandı Frost. ''Çok fazla zaman alır. Halbuki işler ne kadar güzel gidiyordu.''
''Sadece acele etmemiz lazım.'' Boorman Van Maarten'e döndü. ''Rambo'yu ne kadar çabuk hazır edebiliriz?''
''Hemen.''
''Haydi o zaman bunu bir deneyelim.''
Rambo ismini herhangi bir kısaltmadan değil, gerçekten de Sylvester Stallone filmlerinden alıyordu. Victor 6000'in küçük bir versiyonu gibi görünen Rov, arkasında ve her iki yanında dengesini sağlayan iticiler, 4 kamera, 2 adet güçlü ve mafsallı koluyla donatılmıştı. Sadece 800 metreye kadar olan derinliklerde iş görebiliyordu ve açık deniz endüstrisinde çok popüler bir araçtı. 15 dakika içinde aracı kullanıma hazır hale getirmişlerdi. Kısa süre sonra Volkan'ın sırtı boyunca taraçaya doğru iniyordu. Heyrema'daki pilot paneline elektro-optik bir kablo ile bağlıydı. aydınlatma iskelesi görüntüye girdi. Robot aşağı doğru yoluna devam etti, hızlandı ve manevra yaparak sıkışmış emiciye yöneldi. Gemidekiler emiciyi Rambo'nun kameraları vasıtasıyla yakın mesafeden incelediklerinde iticilerin ve video sistemlerini ama borunun dev volkanik kayaların altında tam anda tuzağa düştüğünü gördüler. Hiçbir yere... Rambo'nun mafsallı kolları kaldırmaya başladı. Görevini başaracakmış gibi görünüyordu. Hepsini teker tek müşeyimle yükselen ve boruyu gelene kadar. Robot bunu beceremez diye karar verdi Borman. Gerekli itkiyi üretemez. Hari dedi Frost burnundan soluyarak. Peki ya pilotlar boruyu geri çekerse diye önerdi Borman. Serbest kalmasını sağlayacak gerilim yaratılabilir. Van Marten başını salladı.
Çok riskli, boru yırtılabilir.
Bir süre daha şanslarını denediler ve robotu kayalara çeşitli açılardan çarptırmaya devam ettiler. Gece yarısı Rambo'nun onlara yardımcı olmayacağı belli olmuştu. Aynı zamanda da temizlenmiş bölgeler tekrar solucanlarla kaplanmıştı. Karanlıkların içinden her yönden sürüler halinde üşüşmüşlerdi. ''Bu durumu hiç beğenmiyorum.'' dedi Borman. ''Özellikle burada kayaların epey dengesiz olduğu bir noktada. Emicinin serbest kalmasını sağlamalıyız. Yoksa sonumuz çok kötü.'' Frost kaşlarını çattı. ''Ben hallederim.'' Borman soran gözlerle ona baktı. ''Oraya dalacağım.'' Frost omuzlarını silkti. ''Eğer Rambo bu işi beceremiyorsa geriye bir tek biz kalıyoruz. Ben giderim. 400 metre basınç giysileri o derinliğe dayanır.''
''Tek başına dibe mi ineceksin?'' diye sordu Boğurman afallamış şekilde.
''Elbette.''
Frost kıtırdayana kadar kollarını esnetti. ''Sorun mu var?''
58. Ayrımın Sonu Sayfa 597.